Peygamberi kabul etmek, bütün insanlığa gönderildiğini kabul etmekle mümkündür. O bütün insanlığa gönderilmiştir, bütün zamanlara gönderilmiştir. Ey insanlar, sizin zannettiğiniz gibi değil. Bu bir felsefe kitabı değil. Bu bir hikaye kitabı da değil. Bu tarih kitabı da değil. Bu sadece öğütlerden oluşan bir kitap da değil. Bu bir ahlak kitabı da değil. Bu bir ibadet kitabı da değil. Bu beşir ve nezir olarak gelmiş olan bir kitap. Sonunda ya ebedi cennet var diyor sana, ya ebedi cehennem var diyor sana.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta Fussilet suresine giriş yapmıştık. Allah Azze ve Celle Hamim diye başlamış ve bu kitabın Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilme olduğunu ifade etmişti. Madem ki Rahman'dan geliyor, o halde bu kitap insanlık için rahmettir. Her ne kadar insanlar bu kitabın kendilerinin hayatını zorlaştırdığını düşünseler de, niceleri bu kitabı kendileri için problem görseler de, kendi nizamlarını tehdit eden bir kitap olarak görseler de, herkes kendince bir şeyler düşünüyor olabilir. Fakat Allah Azze ve Celle bunun Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilme olduğunu ifade eder. Madem Rahman ve Rahim olan katından indirilmedir, o halde bu kitap insanlık için hayırdır. Allah insanı şu uçsuz bucaksız kainatta başıboş bıraksaydı daha mı iyiydi? Kılavuzsuz bıraksaydı, yol göstermeseydi daha mı iyiydi? Allah Azze ve Celle insana yol gösterdi. Bu onun rahmetidir. İnsanlar kendilerine yol gösteren bir Allah'ı neden istemezler? Neden bu kadar özgür olmaya meraklıdırlar? Neden insanlar Allah Azze ve Celle'nin dünyasında oturmalarına rağmen, onun verdiği rızıklarla beslenmelerine rağmen neden bu kadar özgür olmak istemektedirler? Allah'ın hükümlerinden hangisini yanlış bulmuşlar, ispatlamışlar da kaçıyorlar? Rahman ve Rahim olan Allah insana yol göstermek suretiyle kendi sonsuz ilminden istifade ettirmiş. Ey insan, senin ilmin kısıtlı, senin her şeyi bilmen mümkün değil. Ben her şeyi bilen olarak sana yol gösteriyorum buyurmuş. Sen doğruları her zaman bulamazsın, bulduğun zaman da uyamazsın. İlla ki kutsi bir kaynağa muhtaçsın. Kutsi bir kaynaktan gelirse o zaman ona uyarsın. Kutsi olarak inanırsan kabul edersin. Ona uyma gücünü kendinde bulursun. Aksi halde ona uyma gücünü kendinde bulamazsın. Kutsi bir kaynak olmayınca, mesela bilim sana yol gösterse bile, bazı konularda sadece yol gösterebilir. O meselelerde de bilime uymak zorunda değilsin. Çünkü bilim kutsal değil. Her gün yeni bir şey söylüyor, yanlışları ortaya çıkıyor, farklı şeyler söylüyor. Dün dediğinin aksini söylüyor, o halde kutsal değil. Kutsal olmayan insan üzerinde tesirli olmaz. Ondan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle bu işi kendi üzerine almıştır. Hamim, tenzilun minerrahmanirrahim. Hamim üzerinde daha evvel durduk. Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilme bu kitap. Ey Resulüm, onlara bunu açıkla ki bu kitap senden değil, senden ise eğer o zaman benzerini getirmeleri mümkün olur. Daha evvel de defalarca ifade ettiğimiz gibi, haydi o zaman eğer bu kitabın insan sözü olduğunu gerçekten düşünüyorsanız benzerini getirin. Kitabın benzerini getiremediyseniz 10 tane suresinin benzerini getirin. Onu da getiremediyseniz bari bir tane suresinin benzerini getirin. Onun gibi fesahat ve belagata sahip olsun. Onun gibi mucizelerle dolu olsun. Onun gibi çağlar üstü olsun. Onun gibi medeniyet esaslarını içersin. Onun gibi gaybdan haberler versin. Onun gibi bilimsel gerçeklere temas etsin. Onun gibi insanı tanıyor olsun. İnsan nefsini onun gibi terbiye edebilsin. Haydi eğer gerçekten insan sözü olduğunu düşünüyorsanız, onun surelerinden bir tanesinin benzerini getirin. Getiremediler, getiremeyecekler. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Yapamadınız ve yapamayacaksınız. O halde, فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ. Ateşten korkun, öyle bir ateş ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. İçine girersiniz, o ateşten korkun. Madem ki bir tane suresinin benzerini bile getiremiyorsunuz, o halde teslim olun. Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilme olduğunu kabul edin. Allah Azze ve Celle burada Rahman ve Rahim isimlerini kullanmak suretiyle kitabın insanlara nasıl bir rahmet olduğunu, bu peygamberin de nasıl bir rahmet peygamberi olduğunu söylemiş oluyor. Aynı zamanda demiş oluyor ki, ey Resulüm sen üzülme. Bu kitap senin kitabın değil ki. Hakikatte bunlar senin kitabını inkar etmiyorlar ki. Bunlar Allah'ın kitabını inkar ediyorlar. Dava Allah'ın davası, kitap da Allah'ın kitabıdır. O halde sen neden üzülüyorsun? Onlar hakikatte seni inkar etmiş olmuyorlar. Aslında onlar Allah'ı inkar etmiş oluyorlar. Hem onlar kendilerine karanlık yapıyorlar. Onlar kılavuza uymayıp çölün ortasında kalmak istiyorlar. Dolayısıyla onlar kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. Sen neden üzülüyorsun ki? Bir başka ayette buyurulduğu gibi, ey Resulüm, hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Ama onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani ey Resulüm, aslında onlar senin Muhammedül Emin olduğunu biliyorlar. Senin hiçbir kez yalan söylemediğini biliyorlar. Sürekli olarak sana Muhammedül Emin derlerdi. Hangi insana böyle bir lakap takılmış? 40 yaşına kadar Muhammedül Emin olacak da ondan sonra Muhammedül Kezip mi olacak veya Kezzap mı olacak? Böyle bir şey mümkün mü? Bir insan 40 yaşına kadar El Emin sıfatıyla anılır da ondan sonra Kezzap olur mu? Hangi insan böyle 40 yaşına kadar dürüstlüğüyle tanınacak, bir kez yalan söylemedin diye bütün alem onu bilecek, bütün akrabaları, bütün onu tanıyanlar, hepsi onun dürüstlüğünden emin olacaklar, bunu kendileri söyleyecekler. Emin sıfatını Peygamberimiz mi kendi kendine taktı, onlar bu ismi verdiler. 40 yaşına kadar böyle gelecek de ondan sonra yalancı olacak, böyle bir insan var mı dünyada? 40 yaşından sonra yalancı olmuş bir insan var mı dünyada? O güne kadar emin olarak tanınmış, ondan sonra yalancılaşmış olan bir insan göremezsiniz. Yalancı adam çocukluğundan beri yalancıdır. Çocukluğundan belli olur. Hazreti Peygamber'in çocukluğundan beri yalan söylediği görülmemişti. Dolayısıyla ey Resulüm, hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Onlar biliyorlar sen yalan söylemezsin ama onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani denmek isteniyordu ki, ey Resulüm, aslında onlar kitap gönderen bir Allah'ı istemiyorlar. Sana bir şey demiyorlar. Ebu Cehil de öyle konuşuyordu. Bir seferinde Peygamberimiz ona İslam'ı anlatmıştı. Dedi ki, ya Muhammed, ben sana yalancı diyemem. Sen emin olduğunu herkes biliyor. Ben sana yalancı demem ama senin dediklerini kabul edemem. Ey Resulüm, onlar seni inkar etmiyorlar. Aslında onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ve ey kafirler, siz aslında peygamber inkar etmiş olmuyorsunuz. Siz aslında Allah'ı inkar etmiş oluyorsunuz deniliyor. Onlar Allah'ın varlığını inkar etmiyorlardı elbette. Fakat Allah'ın kitap gönderen bir Allah olduğunu inkar etmek, Allah'ı inkar etmektir. Allah'ın peygamber gönderdiğini, gönderen bir Allah olduğunu inkar etmek, Allah'ı inkar etmektir. Hesap soran bir Allah olduğunu inkar etmek, ahirette yeniden yaratacağını, hesap soracağını inkar etmek, Allah'ı inkar etmektir. Çünkü Allah'ı Kur'an'ın anlattığı şekilde kabul etmek zorundayız. Nasıl bir Allah? Kur'an'daki gibi bir Allah. Peygamber gönderen bir Allah, hayatımıza karışan bir Allah, kanunlar gönderen bir Allah. O şekilde inanmayanlar Allah'a inanmamışlardır. Ey Resulüm, hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Aslında onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Aslında onlar sana bir şey diyemiyorlar. Yalancı olmadığını biliyorlar ama onlar senin getirdiğin nizama uymak da istemiyorlar. Onlar kafalarına göre yaşamak istiyorlar. Halbuki insanın kendi bildiği gibi yaşaması, uçsuz bucaksız bir çölde kılavuzsuz kalması gibidir. Ne yapacağını nereden bilecek? Çölün ortasında bir kılavuz görseniz, vay Allah senden razı olsun demez misiniz? Bana yol göster, ne olursun, öldüm bittim bu çölde, bana bir yol gösterir misin demez misiniz? İnsan şu uçsuz bucaksız kainatta kılavuzsuz olabilir mi? Ne yapacağını nereden bilecek? Şu kainatı tanımıyor. İnsan kendisini de tanımıyor. Nasıl bir hayat, nasıl bir nizam kurması lazım? Nereden bilecek? Dolayısıyla Allah'ın ona, Rahman ve Rahim olan Allah'ın kitap indirmesi onun için bir rahmettir.
Ama onlar onu kendileri için bir zahmet olarak görmektedirler. Namaz onlar için bir rahmettir ama onlar zahmet görürler. Oruç rahmettir ama zahmet görürler. Tevhid onların asaletini, şerefini muhafaza eder. Kula kulluktan kurtarır onları. Şerefli bir varlık haline getirir. Ama onlar o tevhidi kendileri için zahmet görürler. Birçok ilahı isterler. Halbuki birçok ilah mı iyidir? Tek bir ilah mı iyidir? Birçoğuna kulluk yapmak mı iyidir? Tek birine kulluk yapmak mı iyidir? Sahte ilahlara kul olmak mı şereflini, insanın şerefini muhafaza eder? Yoksa Allah'a kulluk yapmak mı insanın şerefini muhafaza eder? Kendi gibi kullara kulluk yapmak mı? Yoksa kendini yaratana kulluk yapmak mı? Hangisi insanın şerefini muhafaza eder? Ama insanlar sürekli olarak Allah'a ortak koşmak isterler. Rahman ve Rahim olan Allah'tan gelen kitabı kabul etmek istememeleri bundan dolayıdır. Allah'a ortak koşmak isterler. Çünkü Allah'a ortak koşacaklar ki ondan sonra bizim ilahlarımız şöyle diyor diyecekler ve sonra kendi istedikleri gibi yaşayacaklar. Hakikatte onlar onlara karışmayan bir ilah istemektedirler. Taştan, helvadan, ağaçtan bir ilah ya da mezardakileri ilahlaştırırlar. Böylece onlara karışmayan, onlara şöyle yapın, böyle yapmayın demeyen bir ilah istemektedirler. Onun için Allah'tan başka ilahlar edinirler. Eğer sadece Allah'ı ilah olarak kabul ederlerse, Allah'ın peygamberini kabul ederlerse o zaman Allah'ın dediği gibi yaşamak zorunda kalacaklardır. Ama başka ilahları da kabul ederlerse o zaman onların namına uyduracaklar bir şeyler ve bizim dinimiz böyledir diyecekler, ilahlarımız böyle istiyor diyecekler ama aslında kendi istedikleri gibi yaşayacaklar. Hedefleri odur. Müşriklerin Allah'a ortak koşarken ki bir maksatları budur. Yoksa neden Allah'a ortak koşmak istesinler? Yani bir maksatları olmalı. Bir hedefleri olmalı. Eğer bir hedefleri yoksa o takdirden neden böyle bir şey yaparlar? Allah Azze ve Celle bize onların maksatlarını hatırlatıyor. Onlar aslında bir takım maksatlarla bu şekilde davranmaktadırlar. Kur'an bu kitabın Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilme olduğunu ifade eder. Ey Resulüm, yani bu hareketin asıl sahibi sen değilsin. Bu kitabın sahibi sen değilsin. Bu kitabın sahibi madem ki Allah'tır, Rahman ve Rahim olandandır, o halde Rahman ve Rahim olan Allah galip gelecektir, merak etme. Bu ayet aynı zamanda Müslümanlara tesellidir. Madem ki Rahman ve Rahim'den geliyor, o halde mesele yok. Sırtını Rahman ve Rahim olan Allah'a dayamışsın. Onun davasını üstlenmişsin. O halde mesele yok. Müslümanlar bunun hesabını yapmalılar. Madem ki bizim davamız Rahman ve Rahim olanın davasıdır. O halde korkmaya gerek yok. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanlara hem moral vermektedir, hem onlara güven vermektedir. Hem bu kitabın kendisine ait olduğunu, bu davanın kendisinin davası olduğunu ifade etmiş olmaktadır. O yüzden ara ara ayetler gelmekte, peygambere yön vermektedir. Böylece bütün insanlar şunu anlamaktadır. Bu peygamber kendi istediği gibi de davranamıyor. Bu peygamber de Allah'a itaat etmek zorunda. Allah Azze ve Celle peygamberine de müdahale ediyor. Peygamberine şöyle yapacaksın diyor. Onlara şöyle cevap vereceksin. Onlarla şöyle tartışacaksın. Şöyle yapmayacaksın diyor. Demek ki bu peygamberin kendisi de özgür değil. Demek ki bu dava onun şahsi davası değil. Demek o da istediği gibi davranamıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'tan gelmedir. Demek ki Rahman ve Rahim ona da yön veriyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'in de kendi istediği gibi davranamayacağını, onun da Allah Azze ve Celle'ye itaat etmekle mükellef olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve bu ayetin, bu Kur'an'ın ve bu ayetlerin tafsil ile gelmiş olduğunu ifade eder bize.
kitabun fussilet buyurarak. Öyle bir kitap ki kitabın fussilet ayetu, ayetleri tafsil ile gelmiş olan öyle bir kitap. Fakat biz mesela Kur'an'da bazı meseleleri tafsilatlı bulmuyoruz. Kur'an namazı bile tafsilatıyla anlatmaz. Ama Allah Azze ve Celle burada kitabın fussilet ayetu buyuruyor. Ayetleri tafsil edilmiş olan, açıklanmış olan bir kitap. Halbuki namazı dahi anlatmıyor uzun uzun. Namazın rekatlarını bile söylemiyor. Orucu anlatmıyor, zekatı anlatmıyor, haccı anlatmıyor. Bunların hepsini Hazreti Peygamber'e bırakıyor. Nikahı, talakı tafsilatıyla anlatmıyor. En tafsilatlı anlattığı meselelerden miras bile tamamen Kur'an'da anlatılmamış bir kısmı Hazreti Peygamber'e bırakılmıştır. Dolayısıyla nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle birçok meseleyi tafsilatla anlatmamış olduğu halde kitabına kitabın fussilet ayetuh buyurur. Bu kitap ana konusunu tafsilatlı olarak anlatmaktadır. Ana konusu tafsilatlıdır. Dava nedir? Tafsilatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Allah'a nasıl bir şekilde iman edilecek? Tafsilatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Peygamberlerin davası nedir? Peygamberlerin mücadelesi nedir? Neden mücadele etmişlerdir? Kavga neyin kavgasıdır? Tafsilatlı bir şekilde anlatılmaktadır. Peygamberlerin kavimleriyle olan mücadeleleri sayfalarca anlatılmaktadır. Allah Azze ve Celle iman esaslarını, peygamberlerin mücadelelerini ve en önemli meseleleri, peygamberlerin mücadele yöntemlerini tafsilatlı bir şekilde anlatmaktadır. Demek ki bazı yönleriyle Kur'an tafsilatlıdır. Fakat bazı meselelerde ise Kur'an-ı Kerim kısaca temas eder ve gerisini Hazreti Peygamber'e bırakır. Cebrail aleyhisselam gelir ve peygamberimize namazı öğretir. Zekatın miktarlarını söyler. Orucun şartlarını söyler. Nasıl olacağını, nasıl olmayacağını öğretir. Haccın nasıl yapılacağını öğretir. Allah Azze ve Celle bunları kitabında tafsilatlı bir şekilde anlatmaz. Çünkü kitabın ana mesajının bunların arasında kaybolmasına Allah razı değildir. Kitabın ana mesajının tafsilatın içerisinde boğulmasına Allah Azze ve Celle razı olamaz. Onun için tefsirlerde de o esas üzerine yürümeliydi. Tefsirler de o şekilde olmalıydı. Boğmamalıydı mesajı. Asıl olan meseleyi tafsilatı kurban etmemeliydiler. Buna dikkat edenler oldu. Asıl mesajı uzun uzun anlatan tefsirler. Ama öyle tefsirler de oldu ki asıl mesajı anlatmaktan çok tafsilata girdiler. Hatta öyle tefsirler çıktı ki filanın tefsirinde her şey var ama tefsir yok denildi. Birçok mesele vardı ama tefsir içerisinde neredeyse yoktu. Çok fazla tafsilat vardı. Allah Azze ve Celle kitabından neye ne kadar temas ediyorsa o kadar temas etmek lazım. Hazreti Peygamber'e neyi bırakmışsa biz de onu Hazreti Peygamber'den öğrenmeliyiz. Burada tafsilatla gelmiş olan bir kitaptan bahsediliyor. Demek ki kitabın bir kısmı tafsil ile gelmiş, bir kısmı ise icmalen gelmiş, tafsilatlı bir şekilde gelmemiş olsa bile onun esas en temel meseleleri yine Kur'an'da mevcuttur. İslam'ın bütün ana meselelerini birkaç sayfa içerisinde bile görebilirsiniz. Allah Azze ve Celle'nin kitabından 5-10 sayfa okuyan insan bile birçok meseleyi, temel meseleleri o sayfalar arasında görebilir. Demek ki Allah Azze ve Celle her meseleyi tafsilatlı bir şekilde anlatmıyor. Bu gibi ayetlere dayanmak suretiyle Allah'ın kitabı tafsilatlı bir şekilde gelmiştir. O halde hadislere ihtiyaç yoktur demek küfürdür. Hazreti Peygamber'e ihtiyacımız yok demek. Bize Kur'an yeter demek. Kur'an'dan başka bir kaynak kabul etmiyoruz demek. Hazreti Peygamber'in hadislerini kabul etmemek, tümden toptan hepsini inkar etmek. Sünnet bizi bağlamaz demek.
Kitap tafsilatlı bir şekilde gelmiştir nasıl olsa demek, Kur'an'ı anlamamaktır ve cehaletten başka bir şey değildir. Evet, Kur'an bazı meselelerde tafsilatlıdır ama demin de ifade ettiğim gibi sen Kur'an'da namazın tafsilatını bile göremiyorsun. Haydi göster. Her meselenin tafsilatlı olduğunu mu ifade eder bu ayet? Ana meseleler tafsilatlıdır. Yani insanlara gerekli olan ve insanların iman etmesi için gerekli olan en temel meseleler, Allah ile ilgili, ahiretle ilgili meseleler, bize gerektiği kadar, yoksa her meselenin daha başka tafsilatları elbette ki vardır. Bir meseleyi bir cümleyle söylerseniz, icmalen söylenmiş olursunuz. 20-30 cümleyle söylerseniz, 50-100 cümleyle söylerseniz tafsilatlı bir şekilde açıklanmış olursunuz. Ama belki onu 1000 cümleyle de söylemeniz mümkündü. Belki onunla ilgili bir kitap yazmanız da mümkündü. Yani daha fazla tafsilat mümkündür. Fakat daha fazlası mümkündür diye şu açıklamalar tafsilatsız sayılmaz. Kur'an'daki temel meselelerle ilgili açıklamalar tafsilatlı açıklamalardır. Ama onların daha fazla açıklanması mümkün değil midir? Elbette ki mümkündür. Allah Azze ve Celle o kısımları da müfessirlere bırakmıştır. Bu ayetler tafsil ile geldi. Kur'an Arabi olarak, ey Resulüm, kitabın fusilet ayetuhu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bilen bir kavim için Kur'an'ı Arabi olarak, Arapça Kur'an olarak, yani ey insanlar yarın başka bir mazeret söylemeye kalkışmayın. Biz ey Araplar, bu ayet elbette ki Araplara öncelikle hitap ediyordu. Allah Azze ve Celle kitabını öncelikle Araplara göndermişti elbette. Çünkü peygamber Arap'tı. Arap toplumun içerisinde yaşıyordu. Onların hiçbir mazereti kalmıyordu artık. Çünkü kitap onlara Arapça olarak geliyordu. Belki Arap olmayan milletler bunu bir mazeret olarak söyleyebilirler. Arap değiliz, o yüzden biz ne bilelim diyebilirler. Allah'ın kelamı mıdır değil midir nasıl anlayalım diyebilirler. Fakat onlar da tercümelerine bakacak olurlarsa, tefsirlerine bakacak olurlarsa, manalarına bakacak olurlarsa, Kur'an'ın tarihte meydana getirdiği medeniyete bakacak olurlarsa, Kur'an'ın gaybtan verdiği haberlere bakacak olurlarsa, Kur'an'ın bilimsel gerçeklere nasıl temas ettiğine ve o bilimsel gerçeklerin 14 asır sonra ortaya çıktığına bakacak olurlarsa, belki fesahatından, belagatından anlamayabilirler ama bu dediklerime bakacak olurlarsa o zaman Kur'an'ın kelamullah olduğunu onlar da anlayabilirler. 600 sayfa olacak da mesela böyle bir kitap ezberlenecek. Dünyada ikinci bir kitap var mı bu şekilde? 600 sayfa olacak ve kelimesi kelimesine hatasız ezberlenebilecek. Hem de normal zekalı hafızlar tarafından, hem de bir sene iki sene içerisinde böyle bir ikinci kitap varsa dünyada söylesinler. 1400 yıllık olacak da bir kelimesi değişmemiş olacak. Varsa ikinci bir kitap söylesinler. Böyle gaybtan haber verecek de verdiği haberler aynen çıkacak. Söylesinler. İkinci bir eser var mıdır bu şekilde? Evet, Arap belki Kur'an'ın Arapça olarak geldiğinden dolayı onlar bir kat daha sorumlu. Arap olmayanlar da bu dediğim noktalara bakmak suretiyle Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlayabilirler. Onun kelamullah olduğuna dair onlarca delil var. Dolayısıyla Arapça bilmek de şart değil. O noktalara, o delillere bakıldığında Kur'an'ın kelamullah olduğu anlaşılabilir. Allah Azze ve Celle Araplara öncelikle hitap ettiği için Kur'an'ın Arabiyye buyuruyor. Çünkü her peygamber kendi kavminin diliyle gönderilir. Ta ki kıyamet gününde o millet biz anlayamadık, bizim dilimizden bir peygamber gönderilmemişti ya Rabbi diyemesinler diye. Ta ki hiçbir mazeretleri kalmasın diye. Dolayısıyla bugün Kur'an'ı okuyanlar, tercümelerini, tefsirlerini okuyanlar, okuma imkanına sahip olanlar hiçbir mazeretleri yoktur. Arapça bilmek şart değil. Zaten bugünkü Arap da Kur'an'ın fesahatına, belagatına sahip olamıyor ki. Zaten bugünkü Arap da Kur'an'ın o yüksek edebiyatında kastettiklerini hepsini anlayamıyor ki. Üniversite bitirmiş Arap'ın bile durumu bundan ibarettir. Dolayısıyla bugün ben Arap değilim, o yüzden Kur'an'ı anlayamıyorum diyenler hata etmiş olurlar. Kur'an'ın Arapçasından anlayamıyorsan tefsirlerinden okuyabilirsin. Kur'an'ın kelamullah olduğunu gerçekten araştırmak istiyorsan onlarca delil bulabilirsin. Onun yüksek edebiyatına, Arapçada çok ileri seviyelere gidip o yüksek edebiyatına ulaşıp ondan sonra o yüksek edebiyatı anlayabilecek düzeye gelince ancak ben mutmain olabilirim demek kabul edilemez. O yüksek edebiyatı anlayabilecek kadar Arapça öğrenirim, ondan sonra ancak kabul edebilirim demek kabul edilemez. Çünkü o kadar yüksek seviyede Arapça bilmek her insanın başarabileceği bir şey değil. Dolayısıyla insan başka şeylerle Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlamak zorundadır. Allah Azze ve Celle Kur'an Arabi diyor. Bu şekilde o gün Arapçanın en kuvvetli olduğu zamanda geliyordu Kur'an. Her peygambere verilen mucize o günkü insanların en iyi bildiği şeydir. Hazreti Musa zamanında en iyi bilinen sihir idi. O yüzden Allah Azze ve Celle onların sihirlerini yutacak bir mucize vermişti. Sihirbazlar ellerindeki sihirleri attıkları zaman Hazreti Musa elindeki asayı attığında ejderhaya dönüşür ve onların attığı sihirlerin hepsini yutar. Onların o dönemde en iyi bildikleri şey sihir olduğu için o cinsten bir mucize veriliyordu. Ta ki diyemesinler. Ey Musa, sen bize öyle bir mucize getirdin ki bizim bilmediğimiz bir alandan. O yüzden biz anlayamıyoruz. Bu bir insan yapımı mıdır yoksa Allah'ın bir peygamberine ait midir? Ancak Allah'tan bir bilgiyle, Allah'ın vereceği bir kudretle mi gerçekleşti bu? Yoksa bir insanın başarabileceği bir şey midir bu? Bizim bunu anlamamız mümkün değil çünkü bizim bilmediğimiz bir alanda sen mucize gösterdin. Bizim en iyi bildiğimiz alanda mucize gösterseydin, mesela biz sihirde uzmanız, bize sihir alanında bir mucize gösterseydin ya, işte Allah Azze ve Celle o yüzden onların sihirlerini yutacak bir mucize veriyordu Hazreti Musa'ya. Hazreti İsa döneminde de tıp ilminde insanlar gelişmişlerdi. Bugün de tıp ilmi gelişmiştir. Bugün de hala insanın körün gözünü açamıyorlar. Hala bugün de alacalıları iyileştiremiyorlar. Bugün de ölümün çaresi yok. O günde yoktu. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya öyle mucizeler veriyordu. Ölüleri diriltiyordu Allah'ın izniyle. Körlerin gözünü açıyordu Allah'ın izniyle. Alacalıları iyileştiriyordu Allah'ın izniyle. Bunların bugün de çaresi yok. Öyle bir mucize veriyordu ki Allah Azze ve Celle hiç kimse itiraz edemesin. Ve onun İnsan mahsulü olmadığını anlayabilsinler. Onların en uzman olduğu alanda o peygambere mucize veriliyordu. Böylece onlara meydan okunmuş oluyordu. En iyi bildiğiniz alanda. Peygamberimiz döneminde de en iyi bilinen şey şiir idi. Arap edebiyatı çok gelişmişti. Her sene şiir yarışmaları yaparlardı. Ve şiir yarışmalarında birinci olan şiirler Kabe'nin direğini asarlardı. Muallakat-ı Seba'a denilen 7 tane şiir Arap'ın övünç kaynağı sayılıyordu. Çok yüksek bir edebiyata sahip olduğuna inanıyorlardı. Benzerinin getirilemeyeceğini söylüyorlardı. Kur'an nazil olmaya başladığı zaman o şiirleri indirmek zorunda kaldılar. Bunun gibisi getirilemez demek zorunda kaldılar. Bu insan sözü olamaz demek zorunda kaldılar. Nice şairler artık bundan sonra şiir söylemek bana yakışmaz demek zorunda kaldılar. Allah Azze ve Celle onlara öyle bir mucize indiriyordu ki o günkü insanların en iyi bildiği alanda. Böylece herkes teslim olmak zorunda kalsın. Şiirin her türlüsünü bilenler bunun şiir olmadığını kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Tıpkı o sihirbazların Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizenin sihir olmadığını itiraf etmeleri gibi, secdeye kapanmaları gibi, Arap'ın şairlerinin de niceleri secdeye kapandılar. Bunun gibisi söylenemez dediler. İnsan sözü olamaz demek zorunda kaldılar. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberlerine en iyi bilinen alanda mucizeler vermek suretiyle o günkü insanları teslim aldı. O gün Arapçanın en süper olduğu asır. O günkü şairlerin teslim olması daha sonrakilerin de teslim olmasını gerektirir. Çünkü şu anda bütün Arapça bilenler bilir ki bugünün Arapçası geçmiş Arapçayla geçmiş Arapçanın sahabe dönemindeki tabiin dönemindeki Arapçanın yarısı bile değil. Bir Arap'ın ifadesiyle gerçek Arapçayla bizim aramızda o kadar fark var ki yıldızlar kadar diyor. Onlar o kadar mükemmel seviyede Arapça biliyorlardı ki onlar bile secdeye kapanmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu daha sonraki nesiller için bir delil olarak kabul edilmeli. İnsan bugün kendisi o seviyede Arapça bilemeyebilir. Ama o seviyede Arapça bilenlerin secdeye kapanması bizim için bir delil olmalıdır. Mesela biz diyelim ki biyoloji bilmeyebiliriz ama bir biyoloji uzmanının söylediği şeyler bizim için delil olabiliyor. Bir tıp uzmanının tıp alanında söylediği şeyler bizim için delil olabiliyor. İlla da bizim o seviyede olmamız gerekmiyor. Otoritelerin söylediği şeyler bizim için delil oluyor. Aynı şekilde Arapça'da onlar otoriteydiler. Dolayısıyla onların bu insan sözü olamaz demeleri delil olarak kabul edilmek zorundadır. Otoriteler bunu kabul ettiler. Arapçanın allameleri bunu kabul ettiler. Şairleri bunu kabul ettiler. İnsan sözü değil dediler. Sonunda secdeye kapanmak zorunda kaldılar. İşte Allah Azze ve Celle bilen bir kavim için diyor. Bilen bir kavim için. Demek ki bilmeyenler için değil. Bilmeyenler anlamayacaklar. Dolayısıyla da inkar edecekler. Bu tafsilatlı bir şekilde açıklanmış bir kitaptır ama Kur'an-ı Arabi'dir. Fakat bilen bir kavim için, لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ bilmeyenler en azından otoritelerin sözüne bakmalılar. Kendileri direkt olarak anlayamıyorlarsa o zaman direkt olarak anlayanlara müracaatta bulunmalılar. Madem ki bilenler için bu kitap bir delildir, bilenler anlayabilirler. O halde bilmeyenler de bilenlere güvenmek zorundadırlar. Ya sen bileceksin ya bilenlere güveneceksin. Bütün ilimlerde böyledir de buna gelince mi öyle değil? Tıbbı bilmiyorsan bilenlere güveniyorsun. Fizik bilmiyorsan bilenlere güveniyorsun. Matematik bilmiyorsan bilenlere güveniyorsun. Neden buna gelince bilenlere güvenmiyorsun? Her alanda bilenlere, otoritelere güvendiğin gibi bu alanda da otoritelere güvenmek zorundasın. Bu kitap bu şekilde Beşiran ve Nezira, Beşir ve Nezir olarak geldi. Hem müjdeleyen hem de uyaran bir kitap olarak geldi. Yani ey insanlar bu kitap sadece Beşir değil, sadece müjdeleyen değil, sadece cenneti vaat eden bir kitap olarak gelmedi. Aynı zamanda uyaran, cehennemle uyaran bir kitap olarak geldi. Ve bunun tersi de doğru. Sadece cehennemle korkutan bir kitap olarak gelmedi. Aynı zamanda cennetle müjdeleyen bir kitap olarak da geldi. Bu iki sıfatı var. Peygamberin de bu iki sıfatı var. Peygamber de hem mübeşşirdir, insanları müjdeler, hem de nezirdir, münzirdir, insanları ikaz eder. Peygamberin sıfatı ve Kur'an'ın sıfatı bu noktada aynıdır. Kur'an da beşirdir, nezirdir. Hazreti Peygamber de beşirdir, nezirdir. Bu ayet aynı zamanda şu manaya gelir. Mesele mühimdir yani. Ey insanlar sizin zannettiğiniz gibi değil. Bu bir felsefe kitabı değil. Bu bir hikaye kitabı da değil. Bu tarih kitabı da değil. Bu sadece öğütlerden oluşan bir kitap da değil. Bu bir ahlak kitabı da değil. Bu bir ibadet kitabı da değil. Bu beşir ve nezir olarak gelmiş olan bir kitap. Sonunda ya ebedi cennet var diyor sana, ya ebedi cehennem var diyor sana. Bu kitap böyle önemli bir davayı söylüyor. Bunun sonunda ya ebedi cennet var, ya ebedi cehennem var. Yani mesele mühimdir deniliyor. Önem vermek zorundasın deniliyor. Mesele mühimdir. Önem vermeyeceğin kadar basit bir mesele değildir yani. Bu kitap böyle bir kitaptır. Beşir ve nezir olarak gelmiş. Ya ebedi cehennem diyor, ya ebedi cennet diyor. Nasıl önemsemezsin bu kitabı? Beşir ve nezir sıfatı bu kitabın önemli olduğuna işaret etmek içindir. Ve Kur'an sürekli olarak paralel anlatma yöntemini kullanır. Allah Azze ve Celle cennetle cehennemi beraber anlatır. Kafirlerle Müslümanları beraber anlatır. Şunlar şöyle şöyle yapanlar müminlerdir derken şöyle şöyle yapanlar kafirlerdir der. Şunlar cennetliktir, şunlar cehennemliktir der. Cennet şöyledir, cehennem böyledir der. Allah sürekli olarak beraber anlatır, paralel anlatır. Burada da beşir ve nezir sıfatlarının beraber geldiğini görüyoruz. Paralel anlatma yöntemine başvurulduğunu görüyoruz. Çünkü insanlara eğer sadece cennetten bahsederseniz, cehennemi anlatmayacak olursanız cennete çok güvenirler, cehennemi unuturlar. O zaman günahlardan korkmazlar, cehennemi unuturlar. Eğer sadece cehennemi anlatırsanız, cenneti anlatmayacak olursanız, o zaman da insanlar ümitsizleşirler, kendilerini cehennemlik görüp Allah'tan ümitlerini keserler. O yüzden cenneti de cehennemi de beraber anlatmak icap eder. Allah Azze ve Celle'nin yöntemi bu. Bu Kur'an'ın üslubu. Dolayısıyla müminlerde de aynı üslup olmalı. Hep cennet, hep cennet, hep cennet olamaz. Yanlış bir davet üslubudur. Hep cehennem, hep cehennem, o da yanlıştır. Her ikisi Kur'an, madem ki Kur'an-ı Kerim her ikisini beraber anlatıyor, o halde biz de her ikisini beraber anlatmalıyız. İslam davetçileri cennetle cehennemi beraber anlatacaklar. Hep cenneti anlatıp insanları çok fazla güvendirmeyecekler. Cehennemi unutturmayacaklar. Kur'an'ın buyurduğu gibi sakın sizi şeytan Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Hep Allah'ın rahmetini anlatmayacaklar. Allah'ın azap edebileceğini de anlatacaklar. Hep rahmeti anlatırsanız azaptan korkmaz hale gelirler. Hep azabı anlatırsanız rahmetten ümitsiz hale gelirler. Her ikisi de yanlış bir yöntemdir ve Allah doğru yöntemi bize öğretmektedir. Kitabın özelliğini bize söylüyor, sıfatlarını söylüyor. Bu kitap beşir ve nezir olarak gelmiş Hazreti Peygamber gibi. Dolayısıyla bu kitabın davası önemli bir dava demek ki. Cenneti vaat ediyor veya cehennemi vaat ediyor. Önemli bir dava için gelmiş. Yani bu kitabı okumasam da olur diyemezsiniz. Şöyle bir bakar geçerim diyemezsiniz. Ölürsem bana çocuklarım gelir mezarımda okurlar diyemezsiniz. Yahut da anlamadan sadece Arapçasını okurum ondan sevap kazanırım da diyemezsiniz. Çünkü bu kitap beşir ve nezir olarak gelmiş. Sadece sevap kazanman için gelmemiş. Seni ikaz etmek için ve seni müjdelemek için gelmiş. Beşirdir, müjdeliyor. Şu amelleri işlersen sana cennet var diyor. Kur'an'ın beşir oluşu bizi salih amellere sevk etmek içindir. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yarah buyurur. Her kim zerre-i miskal hayır işlese onun karşılığını görecek. Zerre-i miskal hayır işlese onun karşılığını görecek der. Yani bizi bu şekilde müjdeler, beşir görevini yerine getirir. Aynı zamanda ve men ya'mel miskale zerratin şerran yarah buyurur. Nezir görevini yerine getirir. Yani zerre-i miskal şer işleseniz onu da görürsünüz. Hem beşirdir hem nezir. Bu şekilde bize vermiş olduğu müjdeler ile salih amellere teşvik eder. Zerre-i miskal bir hayır yapmaya teşvik eder. Hazreti Peygamber de aynı ahlaka sahiptir. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmıştır Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandı. Nasıl ki Kur'an beşirdir, nezirdir, Hazreti Peygamber de beşirdir, nezirdir. O da insanları salih amellere teşvik eder. Onunla müjdeler. Bir yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten kurtarın buyurur. Yarım hurma bile olsa onu verdiğiniz zaman onu göreceksiniz der. Beşir olduğunu gösterir bize. Bizi onunla müjdeler. Onun hanım ve talebesi olan Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bir fakir adam geldiğinde bir tane üzüm vermişti Hazreti Ayşe. Adam şaşırdı. Bir tane üzüm mü veriyorsun dercesine şöyle bir baktı ters ters. Sen ki peygamberin hanımısın. Bir üzüm mü veriyorsun? Bari insan bir avuç verir. Bari insan bir salkım verir. Bir tane mi? Hazreti Ayşe bir şey anlatmak istiyordu halbuki. Dedi ki neden öyle bakıyorsun bana? Bir tane üzüm verdim diye mi öyle bakıyorsun? Bir tane üzümde ne kadar zerre var biliyor musun dedi. Allah zerre kadar hayır yapsanız onu göreceksiniz buyuruyor. Şu üzümde ne kadar zerre var biliyor musun dedi. Beşir olan kitap işte. Zerre-i miskal hayır yapsanız göreceksiniz diyor, sizi müjdeliyor ve hayırlı amellere teşvik ediyor bu şekilde. Zerre kadar da olsa yoldaki bir taşı da kenara çeksen onu göreceksin. Bir insana zarar vermesin deyip onu kenara aldıysan onun da karşılığını göreceksin. Beşir olan bir kitap. Aynı zamanda zerre kadar kötülük yapsan onu da göreceksin. Nezir olan bir kitap. Beşiran ve nezire olarak gönderilmiş. Buna rağmen fe'arada ekseruhum fehum la yesma'un. Ekseriyet, insanların çoğunluğu ondan yüz çevirdiler ve onlar artık işitmezler. Kulak vermiyorlar. İşitmek istemiyorlar. Yüz çevirdiler ilgisiz adamlar, mu'ridun olanlar. Allah Azze ve Celle kitabında bu kelimeyi çok kullanır. Bazen ismi fail olarak mu'ridun olarak kullanır. Bazen bu şekilde burada olduğu gibi fiil olarak kullanır. E'rada der. Onlar yüz çevirdiler. Yani yüz çevirmek nedir? İlgisiz olmak demek. Hakikate karşı ilgisiz olanlar. Allah Azze ve Celle hakikate karşı ilgisiz olanlara neden iman nasip etsin? İlgi duymayan adama Allah neden iman nasip etsin? Hakikati aramayan adama, bütün ilgisi dünya lezzetlerine karşı olan adama, paraya, pula karşı, kadına karşı, mala karşı, makama karşı, dünyevi lezzetlere karşı, televizyondaki filmlere karşı, ona karşı bile ilgi duyup da hakikatlere karşı ilgi duymayan, film seyredip de hakikat nedir araştırmayan, ben bu dünyaya neden geldim demeyen, kafa yormayan adama Allah neden iman nasip etsin? Kulağını kapatmış adama, gözünü kapatmış adama, kör ve sağır olana Allah iman neden nasip etsin? İlgisizler imana ulaşamazlar. İmana ulaşmanın başlangıcı ilgidir. İnsan kafir olsa bile hakikati aramalı. Araştırmalar yapmalı, ilgi duymalı. Başka şeylere karşı ilgi duyanlar, maddeye karşı ilgi duyanlar, çok kolay bir para kazanma yol buldum deseniz gözleri fal taşı gibi açılır. Uyuyor olsa bile gözü açılır, uyanır. Çok güzel bir para kazanma yolu buldum, çok kolay ve çok para kazanma yolu buldum deseniz uyuyan adamın bile gözlerini açarsınız. Ama gel sana hakikatleri anlatayım. Bu dünyaya neden geldik? Bunun sonunda bu dünyada padişah da olsan, çöpçü de olsan öleceksin. Asıl ondan sonrası, gel sana önemli meseleyi anlatayım deseniz ilgi duymaz. Bunlar benim karnımı doyurmaz der. İlgisiz adama Allah neden iman nasip etsin? Kafir olsa bile ilgi duyuyorsa, gerçekleri arıyorsa, o ilgi kendisini araştırmaya sevk eder. araştırmaları sonucunda şüphelere ulaşır. Bir takım şeylerden şüphe etmeye başlar. Araştırmaya devam eder. O şüpheler kendisini araştırmaya sevk eder. Araştırmaları sonucunda şüphelerin bir kısmından kurtulur. Zan aşamasına geçer. Artık şüphelerin birçoğundan kurtulmuştur ve zannetmeye başlamıştır. Ve yine hala şüphe vardır ama yine de. Zan aşamasında olsa bile, %1 bile olsa hala şüphesi vardır ve bu adam hala Müslüman sayılmaz. Araştırmalarına devam eder. O şüpheler çünkü kendisini kemirmektedir. O şüphelerinden kurtulmak zorundadır. Ve araştırır, araştırır, araştırmaları sonucunda bütün şüphelerinden kurtulur, ondan sonra inanmaya başlar. İnanmış olan adam artık araştırmaya da alışkın olduğu için araştırmaya devam eder. Daha ötesini ister, daha ötesini, daha ötesini ister. İnanmanın da ötesini ister. İşte o zaman Allah ona imanı nasip eder. Artık inanmıştır ama öyle bir şekilde inanmıştır ki artık kendisine bir güç hissetmektedir. Artık imana ulaşmıştır yani. İnancın ötesine geçmiştir. Bunun başlangıcı ilgidir. Önce ilgi duyar, ondan sonra bu aşamalardan geçer ve imana ulaşır. İlgi duymayan adama Allah iman nasip etmez. Ve onlar işitmezler çünkü onlar iraz ediyorlar. Çünkü onlar yüz çeviriyorlar. Onlar yüzlerini başka taraflara çeviriyorlar. Hakikate karşı değil. Onların yüzleri televizyona dönüktür. Onların yüzleri kadınlara dönüktür. Onların yüzleri banka cüzdanlarına dönüktür. Onların yüzleri dünyaya dönüktür. Dolayısıyla artık onlar işitmezler. Fehum la yesmaun. Ve kâlu kulûbuna fî ekinnetin mimme ted'ûne ileyh. Ve derler ki, bizim kalplerimiz perdelidir, örtülüdür, kılıf içerisindedir derler. Senin bu davet ettiğin şeylere karşı bizim kalplerimiz kapalıdır derler. Allah Resulüne bunu söylemişlerdi. Bir rivayete göre Allah Resulü Kureyşlileri gördüğünde, Ebu Cehil'in de içinde olduğu bir taifeyi gördüğü zaman dedi ki, ey Kureyş halkı, siz neden bana tabi olmuyorsunuz? Neden iman etmiyorsunuz da Arap'ın efendisi olmuyorsunuz? İman etseniz Araplara efendi olacaksınız, dünyaya da efendi olacaksınız. Neden iman etmiyorsunuz? Sizi ne men ediyor? Dediler ki, senin sözlerine karşı kalplerimiz kapalıdır, kulaklarımız işitmiyor. Ne diyorsun sen dediler. Kalplerimizde kılıf var dediler. Kılıflıdır bizim kalplerimiz, senin laflarını işitmiyoruz dediler. Ve gittiler. Hatta bir rivayette Ebu Cehil araya bir perde çekti. İşte Allah Azze ve Celle ona işaret ediyor. Ve fi azanina vakır. Ve bizim kulaklarımızda vakır var dediler. Bir ağırlık var, seni işitmiyoruz. Ve min beynine ve beynike hicab. Aramızda da bir hicab var, bir perde var dediler. Seninle bizim aramızda bir perde var, seni işitmiyoruz. Ebu Cehil bir rivayete göre böyle yapmıştı. Allah Resulü ona İslam'ı anlattığı zaman araya bir perde çekti. Aramızda perde var dedi. Bir hicap var aramızda. Ve benim kulaklarım senin laflarını işitmiyor dedi. Kulağımda bir ağırlık var dedi. Alay etmek istiyordu aslında. Sen ne dersen de ben değişmem demek istiyordu. İnanmayacağım demek istiyordu. Ve sonra o öyle diyenler ileride iman ettiler. Allah Resulü onlara dedi ki, hani siz böyle söylüyordunuz? Kulaklarımız işitmiyor diyordunuz. Kulaklarımızda ağırlık var. Kalplerimizde kılıf var. Bir örtü var diyordunuz. Kalplerimiz bir kılıfın içindedir. Senin lafların girmiyor diyordunuz. Nasıl iman ettiniz? Allah Resulü böyle dediği zaman dediler ki, ya Resulallah, biz yalan söylemişiz. Eğer gerçekten kalplerimiz kılıflı olmuş olsaydı sana asla iman etmezdik. Demek ki biz yalan söylemişiz. Kalplerimiz aslında kılıflı değilmiş. Aslında kulaklarımızda ağırlık yokmuş. Biz öyle olmasını istiyormuşuz. Ama sonra Allah Azze ve Celle bize iman nasip etti. Demek ki böyle diyenlere bile Allah Azze ve Celle hemen kalplerini mühürlemiyor. Demek ki böyle diyenlere bile yine Allah Azze ve Celle onlara bir fırsat tanıyor. Adam benim kalbim kılıflıdır diyor. Kulağımda ağırlık var diyor. Seni görmüyorum, duymuyorum diyor. Anlamıyorum seni diyor. Buna rağmen Allah Azze ve Celle yine de onlara mühlet vermeye de devam ediyor. Şimdi bazılarının kalbinin mühürlenmesi konusunda insan bunu nasıl anlamalı? Böylelerine bile Allah sonradan iman nasip ediyor. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'ye bile Allah sonra iman nasip ediyor. Ebu Cehil'in oğlu İkrime böyle söyleyenlerdendi. İslam'a karşı savaşanlardandı. Mekke'nin fethi sırasında bile İslam'la savaştı ve ondan sonra kaçtı gitti. Ama Allah Azze ve Celle onun bile kalbini demek ki mühürlememiş ki daha sonra geldi iman etti. Buna göre hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim kalplerine ve kulaklarına mühür basıldı. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürledi ayetini. Nasıl anlayacağız? Allah Azze ve Celle böylelerinin bile kalbini mühürlemiyorsa onların bile içinden aldatılmış olanlar var demek ki. Böyle konuşanların içinden bile seni duymuyorum, sen ne diyorsun diyenlerin, defol git başımdan diyenler bile sen yanımda olacağına, bir pislik yanımda olsaydı diyen birisi olsa bile böyle diyenler de olacak diyor Peygamberimiz. Öyle bir zaman gelecek ki bazı kimseler bunu söyleyecekler. Keşke şu İslam davetçisi gelip de bana İslam'ı anlatana kadar yanımda bir hayvan pisliği olsaydı daha iyiydi diyecekler. Öyle günler de gelecek buyuruyor. Demek ki böyle söyleyen birisi olsa bile yine de Allah Azze ve Celle eğer kalbinde en ufak bir hayır varsa, anlamadığından böyle konuşan birisi ise, aldatılmış birisi ise, Ebu Cehiller tarafından kandırılmış birisi ise Allah yine de onun kalbini mühürlemiyor. Böylelerinin bile kalbi mühürlenmiyorsa, kalbi mühürlenmiş olanlar demek ki isteyerek ve bilerek küfür içerisinde olanlardır. Demek ki onlar kasıtlıdırlar. İsteyerek ve bilerek küfür içerisindedirler. O halde onlara acımaya gerek yoktur. Neden Allah onların kalbini mühürlüyor? Kalbi mühürlenmiş olan adam nasıl iman etsin denilemez. Çünkü Allah böylelerinin bile kalbini mühürlemiyor ve bunların içinden iman edenler nasip ediyor. Demek ki kalbi mühürlenmiş olanlar Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi, Velid bin Mughire gibi olanlar, Utbe bin Rabia gibi olanlar. Demek ki bunlar kasten ve bilerek inkar etmektedirler. Velid bin Mughire öyle değil miydim? Bu diyordu, bir insan sözü olamaz. Bu insan sözü olamaz diyordu. Ama sonunda kavmi içindeki şerefini kaybedeceğini, olmayan şerefini kaybedeceğini düşünüp "İn haza illa sihrun yu'sar" dedi. "İn haza illa kavlul beşer" dedi. "Bu bir insan sözüdür. Bu bir etkili sihirdir" dedi. Demek bile bile inkar etti. Bunun insan sözü olmadığını kendisi söylemişti halbuki. Ebu Cehil de aynı şekilde kendisi söylemişti. "Ben Muhammed'in doğru olduğunu biliyorum" diyordu. O asla yalan söylemez diyordu ama "ben onun peygamberliğini kabul edemem. Bizim aşiretimizle onun aşireti arasında yarışma var" diyordu. "Ben o aşiretten bir peygamber çıktığını kabul edemem" diyordu. Demek bilerek inkar ediyordu. Utbe bin Rabia da aynı olmuştu. O da peygamberimizden bu sureyi, Fussilet suresini dinlediği zaman donup kalmıştı. Ve sonra dönüp gitmişti. Kendisini bekleyenlere şöyle demişti: "Onu kendi haline bırakın. Onun sözleri insan sözüne benzemiyor. İçinizde şiiri benden iyi bilen yok. Onun sözleri şiire benzemiyor. Onun sözü insan sözü değil. Bırakın onu kendi haline" demişti. Demek ki bunlar bilerek sonradan inkar ettiler. Demek ki bilerek ve kasten hakikati inkar etmek maksadıyla inkar etmiş olanlar, hayatını asla değiştirmeyecek olanlar, Allah onların sonunu bilmektedir. İşte onların kalpleri mühürlenmektedir. Demek ki Allah Azze ve Celle mühürlüyorsa bu adalete zıt değildir. Bu rahmete zıt değildir. Demek ki rahmet sahibi olan Allah nasıl mühürler diye bir soru sorulamaz. Evet, rahmet sahibidir ama buna rağmen mühürler. Çünkü o adam artık inanmayacaktır ve Allah kaybı bilmektedir. Ve o adam bilerek inkar etmektedir ve kasıtlı olarak inkar etmektedir. Ve bunların kalplerinin mühürlenmesi adalete aykırı değildir. Bunu söyledikten sonra diyorlardı ki fe'amel innene amilun. İstediğini yap diyorlardı. Ya Muhammed, biz de yapacağız. Meydan okuyorlardı yani. Sen istediğini yap. Yani biz asla inanmayacağız. Sen ne söylersen söyle. Asla inanmayacağız ve seninle olan kavgamıza devam edeceğiz. Böyle söylemelerine rağmen Allah Azze ve Celle bunların hepsini kalbini mühürlememişti. Demin de ifade ettiğim gibi böyle konuşanlara bile sonradan birçoklarına iman nasip etti. Meydan okuyorlardı. Bu meydan okumanın sonu ne oldu? Meydan okuyanlar sonunda mağlup oldular. Hazreti İbrahim de böyle meydan okur ama galip gelir. Hazreti Muhammed de meydan okur. O da galip gelir. Çünkü arkasında Allah vardır. Ama böyle bu şekilde peygambere karşı meydan okuyanlar hakikatte Allah'a karşı meydan okumuş olmaktadırlar. Çünkü peygamber Allah'ın peygamberidir, kitap da Allah'ın kitabıdır. Hakikatte peygambere meydan okumak, kitaba meydan okumak, Allah'a meydan okumaktır. Nasıl ki faiz Allah'a ve Resulüne karşı harp ilan etmektir. Aynen o şekilde kitaba karşı meydan okumak veya peygambere karşı meydan okumak aslında Allah'a meydan okumaktır. Ve Allah'a meydan okuyan elbette ki mağlup olacaktır. Öyle de oldu. Bunlar hep ebter olmadılar mı? Ebter oldular. Fa'mel diyorlardı. İstediğini yap. Biz de yapacağız. Ya Muhammed dediler. Sonunda Allah Resulüne zulüm ettiler ve Allah Resulü Mekke'yi bırakıp gitti. Ama sonra tekrar dönüp de Mekke'yi fethetmedi mi? Böyle söyleyenler mağlup olmadılar mı? Demek ki her meydan okuyan galip gelmez. Meydan okuyan hakka dayanmalı. Hakka dayanarak meydan okumalı. Hakka dayanmadan meydan okuyorsa demek ki nefsine dayanarak meydan okuyor demektir. Kul innema ana basharun mislukum yuha ileyye enneme ilahukum ilahun vahid. De ki onlara ey Resulüm, ben de sizin gibi bir beşerim. Evet, Allah Resulü bir beşer. İlah değil, gaybı da bilmez. Bizim gibi etten kemikten, bu manada bir beşer. Muhammedun beşerun la kel beşer. Evet, Muhammed bir beşerdir ama diğer beşerler gibi bir beşer değil. Belil yakutu beynel hacer denilmiş bir şiirde. Atasözü gibi böyle bir yuvarlamada böyle ifade edilmiş. Evet, yani Muhammed bir beşerdir ama diğer beşerler gibi bir beşer değil. Her yönüyle onlar gibi değil. Evet, beşerdir, ettendir, kemiktendir. Evet, Muhammed de ölür. Muhammed'in de bir başlangıcı vardır. Evet, Muhammed de gaybı bilmez. Evet, o da hiçbir şeye kadir değildir. Allah kudret vermez, hiçbir şey yapamaz. Evet, öyledir. O noktada o da bizim gibidir. Ama la kel beşer, diğer beşerler gibi de değildir. Bazı yönlerden de farklıdır. Tıpkı taşların arasındaki yakut gibi, belil yakutu beynel hacer. Taşların arasındaki yakut nasıl ki farklıdır hani. Taştır, o da bir sonuçta taştır ama taş gibi taş değil. Başka bir taştır, o kıymetli bir taştır. Evet, o da bir taştır ama kıymetli bir taştır. İşte aynen öyle, Hazreti Muhammed de bir beşerdir ama beşerin arasında yakut gibidir, elmas gibidir. Bu ayete, bu gibi ayetlere bakarak peygamberimiz de bizim gibi bir beşerdir deyip peygamberimizi tamamen bizimle eşit görmen caiz olamaz. Burada Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söylemeyi emrediyor. De ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Bana şöyle vahyolunuyor. Sizin ilahınız tektir. Bana böyle vahyolunuyor. Yani ben ilah değilim de. Sizin ilahınız tektir. Allah'tır. Ben size ilahınızım demedim. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ben de sizin gibi acizim. Dolayısıyla benden neden mesela insanüstü şeyler istiyorsunuz? Mesela ölüleri dirilt diyorlardı peygamberimize. Eğer peygambersen ölüleri diriltsene, şu dağları açsana, şu çölleri ovaya çevirsene, şu Safa ve Merve tepelerini altına dönüştürsene. Neden benden böyle şeyler istiyorsunuz ki? Ben size ilah mıyım dedim ki, ilahınız benim mi dedim ki benden böyle şeyler istiyorsunuz? Onlara de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Bunlara gücüm yetmez. Ama ben size hakkı anlatıyorum. Bana şöyle vahyolunuyor. Benim farkım bu. Size vahiy gelmiyor. Bana vahiy geliyor. De ki onlara, bana şöyle vahyolundu. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Başka ilahınız yok. Allah Resulü'nün beşer oluşuna bakıp da onun koyduğu hükümlerin bizim koyduğumuz hükümler gibi olduğunu düşünmek asla caiz olamaz. Evet, beşerdir. Fakat o öyle bir beşerdi ki Allah'tan vahiy almaktadır. Evet, o bazen içtihat eder. Kendisine Kur'an dışında da vahiyler gelir. Evet, beşerdir. Bize Kur'an verilmiştir. Ona da verilmiştir. Ama ona Kur'an'dan başka da verilmiştir. Evet, bizim gibi bir beşerdir. Ama Kur'an'ın bir misli daha bana verildi diyen bir beşerdir. Öyle bir beşerdir ki Kur'an'dan başka kendisine Kur'an'ın bir misli daha verilmiş olan bir beşerdir. Bize verilmeyenler ona verilmiştir. Ona aynı zamanda mizan da verilmiştir. Ona hikmet verilmiştir. Ona nur verilmiştir. Evet, beşerdir ama bazı yönlerden bizim gibidir. Fakat ona vahiy gelmektedir. O bazen vahiy gelmediği meselelerde içtihad eder. Bir alimin içtihad etmesi gibi o da içtihad eder. Fakat onun alimden farkı vardır. Ona Allah hikmet vermiştir, mizan vermiştir, nur vermiştir. Dolayısıyla onun içtihatlarında hata olma ihtimali ya hiç yoktur ya çok düşüktür. Eğer bir içtihat hatası yapsa ya da bir zelle ondan zuhur etse Allah tarafından ikaz edilir. Evet, bir beşerdir ama bizden bir farkı vardır. Biz bir içtihatta bulunsak, hata etsek bize vahiy gelmez. İçtihadında hata ettin denilmez bize. Fakat Hazreti Peygamber hata edecek olsa içtihadında ikaz gelir. Evet, bizim gibi bir beşerdir ama kendisine vahiy gelen, ikaz edilen bir beşerdir. Sadece ilah değildir. Ene beşerun mislukum ayetlerine bakıldığı zaman görülecek ki kafirlerin tek ya onlara tek ilah meselesinin olduğu yerlerde geçer. Yani ilahınız tek ilahtır, ben de ilah değilim demek için o gibi meselelerin olduğu yerlerde geçer. Yani denilmek istenilir ki Hazreti Peygamber size ilahlık taslamıyor ki. O size benim her şeye gücüm yeter mi dedi ki? Şu mucizeler benim eserimdir mi dedi? Bunları ben mi yapıyorum dedi ki? O size diyor ki bunlar bana ait değil. Bu kitap da bana ait değil. Şu mucizeler de bana ait değil. Hiç kimsenin yapamadıklarını yapıyor. Parmaklarından su da fışkırıyor. Bir avuç yiyecek yüzlerce insana da yeterli geliyor. Gökteki ay da yarılıyor Allah'ın izniyle. Hurma kütüğü de inliyor Allah'ın izniyle mucize olarak. Ona hissi mucizeler de veriliyor. Kur'an da veriliyor. Ne Kur'an'ın benzerini getirebiliyorlar ne de hissi mucizelerinin benzerini getirebiliyorlar. Ama o bütün bunlara rağmen hiç kimsenin başaramadıklarını yapmasına rağmen bunlar bana aittir demiyor. Ben de sizin gibi bir beşerim de onlara. Demek ki Resulullah'tır. Eğer sahte peygamber olmuş olsaydı hiç kimsenin başaramadığını başardığında Herkese meydan okuduğu zaman, hiç kimse onun başardığını başaramadığında, parmaklarından su fışkırdığında, gökteki ay yarıldığında, hurma kütüğü inlediğinde ve daha onlarca mucizeler, yemeğin çoğalması gibi, adamın kalbinden geçeni bilmesi gibi, onlarca mucizeler, bütün bunları gösterdiği zaman kimse bunların benzerini getiremeyince, o zaman işte ben sizin ilahınızım da diyebilirdi. Sahte peygamber olsaydı kimsenin yapamadığını gördüğünde, kimsenin yapamayacağı bir şey yaptığında, o zaman ben peygamberim demesi ne gerek yoktu, ben ilahınızım deseydi de insanlar yine kabul ederdim. Hazreti İsa insanlara ben sizin ilahınızım demediği halde onu ilahlaştırdılar. Mucizelerinden dolayı onu ilahlaştırdılar. Halbuki Hazreti İsa onlara ben ilahınızım dememişti. Hazreti Peygamber de eğer haşa böyle bir şey söylemiş olsaydı birçok insan kabul ederdi. Sizin ilahınız benim deseydi, Hazreti İsa demediği halde ilahlaştırdılar. Velilerin kerametlerinden dolayı ilahlaştırıldıklarını görüyoruz. Bir veliyi Allah Azze ve Celle bir keramet nasip etse, o velinin o kerametini görenler ne kadar büyütüyorlar ve benim şeyhim her tarafı görür ve bilir diyecek hale geliyorlar. İlahlaştırıyorlar adeta. Her tarafı gören ve bilen Allah olduğu halde, o şeyh onlara böyle bir şey demediği halde, her tarafı görürüm ve bilirim demediği halde, bir keramet gösterdiğinde insanlar hemen tanrılaştırmaya başlıyorlar. Eğer Hazreti Peygamber bunca mucizelerini gösterdiği zaman, kimse onun benzerini getiremediğinde, o eğer sahte peygamber olsaydı peygamberim demezdi, ilahınızım derdi. Ama o diyordu ki bunların hiçbirisi bana ait değil. Ene beşerum mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. İşte bu onun peygamber olduğunun delillerindendir. Hiç kimsenin benzerini getiremediği mucizeleri ortaya koyduğu halde, yine de bunlar bana ait değil, ben de sizin gibi aciz bir kulum diyordu. Allah'ın Resulü böyle olur ancak. De ki onlara, bana böyle vahyolunuyor, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yani başka ilahların peşinden gitmeyin. Başkaları kanun koyacaklar. Sizin insanlık şerefinizi beş para edecekler. Şerefli varlıksanız başkalarına itaat etmeyin. Başkalarının koyduğu nizamları kabul etmeyin. Bana böyle vahyolunuyor de. İlahınız tek bir ilahtır. Başkasına itaat etmeyin. Bana böyle vahyolunuyor. Böyle söyle onlara. Örf adetlerinizi de Allah'tan alın. Allah'ın kitabına uygun örfler geliştirin yani. Allah'ın kitabına uymayan örf adetleriniz varsa onları reddedin. Allah'ın kitabına uymayan kanunlarınız varsa onları reddedin. Allah'ın kitabına uymayan nizamlar varsa o nizamları reddedin. Bana böyle vahyolunuyor de. Kabul etme. Onlara da bunu öğret ey Resulüm. Allah'tan başka bir ilahın olmadığını öğret onlara. فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ Ve bana vahyolunuyor ki sadece ona yönelin. İstikametiniz sadece Allah olsun. Allah'tan başkasına başka bir istikametiniz olmasın. Bir adam Allah Resulüne geldi ve dedi ki ya Resulallah, bana öyle bir şey öğret ki senden sonra kimseye sormayayım. Öyle bir şey söyler ki çok önemli bir şey olsun. Ve senden sonra kimseye sormak zorunda da kalmayayım. Allah Resulü buyurdu ki istikamet üzere ol. İstikamet üzere ol. Doğru ol. İstikametini tuttur. İstikametin zıddı haddini aşmaktır. İstikamet doğru olmaktır. Her şeyi yerli yerine koymaktır. Düzgün olmaktır. Bunun zıddı da tuğyandır. İnsanın haddini aşmasıdır. İstikamet üzere olmak, hem niyette istikamet, inançta istikamet, hem fiillerde istikamet, hem sözlerde istikamet, İnsanın her halinin istikamet üzere olması gerekir. De ki onlara ey Resulüm, sadece Allah'a yönelin, Allah istikametiniz Allah'a doğru olsun. Başka yere doğru olmasın. Dolayısıyla herkes istikametine şöyle bir bakmalı. Kalbinin istikameti nereye doğru? Fiillerinde istikamet nereye doğru? Sözlerinde istikamet nereye doğru? Allah'a doğru mu? Dünyaya doğru mu? İnsanlara doğru mu? Allah'a doğru mu? İstikametin hangi tarafadır? İstikamet üzere olanları Allah Azze ve Celle cennetiyle müjdeliyor. Bir alimin ifadesiyle Allah'tan keramet değil, istikamet iste demiş. Kerameti isteyen nefsindir, istikameti isteyen ise Rabbindir demiş. İnsan keramet göstermek ister. Çünkü kerameti nefsi istemektedir. O yüzden öyle söyleniyor, istikamet iste Allah'tan, keramet değil. Kerameti nefsin istiyor. Ama istikameti Allah istiyor. Onlara de ki ey Resulüm, istikamet üzere olun. Bir bakın bakalım hangi istikamet üzere gidiyorsunuz? Kimin peşinden gidiyorsunuz? İstikametiniz nereye doğrudur? Allah'ın istediği nizama doğru mudur? İstikametiniz demokrasiye doğru mudur? İstikametiniz ırk devletine doğru mudur? İstikametiniz faşizme doğru mudur? İstikametiniz sosyalizme doğru mudur? Hangi istikamete girdiniz? Onlara de ki, bana böyle vahyolunuyor. Sadece o istikametiniz Allah olsun. Allah böyle emrediyor. Ona doğru yönelin. Fefirru ilallah. Sadece Allah'a doğru firar edin. İstikametiniz Allah'a doğru olsun. Ona doğru koşun. Ona doğru istikamet tutturanlar şeref kazanmış olurlar. Başka nereye doğru istikamet tutturacak insan? Allah'a doğru istikamet tutturmayıp da Allah'tan daha şereflisini mi bulacak? Nereye doğru kendine yön verecekler? Konuşmalarda istikamet, mesela insanın diyelim ki gıybet yapmaması, iftira atmaması, yalan söylememesi konuşmada istikamet. Amellerde istikamet, İnsanın Kur'an'a sünnete uygun bir hayat yaşaması, Kur'an'a ve sünnete uymayan bid'atlerden uzak durması, haramlardan uzak durması, emredilenleri yapması, nehyedilenlerden ise kaçınması, istikamet üzere olması, amellerinde istikamet, inançlarında istikamet, Allah ve Resulünden öğrendiğimiz şekilde inanması, bid'at fikirlerden uzak durması, istikametini bozmaması, İnançlarda Allah ve Resulünün bize öğrettiğinin dışına çıkmaması, bid'at inançlardan uzak durması, ehli kitabın da cennetlik olacağına dair olan inanç gibi, böylesi bid'at fikirlerden uzak durması, ehli kitap Hazreti Peygamber'e tabi olmayı kabul etmedikçe, sadece onun peygamberliğini kabul etmek değil, onun peygamber olduğunu kabul edip ama Araplara gönderilmiş bir peygamber olarak, Kur'an'ın da Araplara gelmiş bir kitap olduğunu kabul ederek, bu şekilde bir peygamber ve kitaba iman, iman değildir. Peygambere iman, peygambere tabi olmayı kabul etmektir. Peygamberin peygamber olduğunu kabul etmek yetmez. Peygamberin, peygamber olduğunu kabul değil sadece, ona ittiba etmeyi, ona uymayı kabul etmek, ona verilen kitabı da aynı şekilde, kitabın kitabullah olduğunu kabul etmek değil, kelamullah olduğunu kabul etmek değil, aynı zamanda o kitaba uymak zorunda görmek kendini. İttiba edilecek olan bir kitap, ittiba edilecek olan bir peygamber. Bu şekilde görmeyenler, peygamberi peygamber olarak kabul edip de ittiba etmek zorunda değiliz. Biz kendi kitabımıza bağlı kalarak da, İncil'e ve Tevrat'a bağlı kalarak da cennetlik oluruz diyenler, bunlar cennetlik olamazlar. Çünkü bu küfürdür. Hazreti Peygamber'i kabul etmek, bütün insanlığa gönderildiğini kabul etmekle mümkündür. O bütün insanlığa gönderilmiştir, bütün zamanlara gönderilmiştir. Kur'an da aynı şekilde. Dolayısıyla bu şekilde kabul etmeyen inançta istikamet üzere değil demektir. O halde bunları cennetlik görenler de inançta istikamet üzere değildirler. Çünkü bunlar bu halleriyle küfür içerisindedirler. Peygamberi peygamber olarak kabul ediyor ama Araplara gelmiş olarak kabul ediyorsa, bize gelmemiş diyorsa, biz kendi kitabımıza bağlı kalabiliriz diyorsa, o tamamen bozulmuş, tahrif edilmiş kitabını Allah'ın kitabı olarak görüyorsa ve her kim de böyle diyen adamı cennetlik olarak görüyorsa, istikamet üzere değildir. İnançta sapma göstermiş demektir. Hem inançta istikamet, hem sözlerde, hem amellerde istikamet. De ki onlara ey Resulüm, ben de sizin gibi bir beşerim ve bana vahyolunanların içerisinde böyle söyleniyor. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Başkalarının peşinden gitmeyeceksiniz. Değer ölçülerinizi başkalarından almayacaksınız. Kanunlarınızı Allah'tan alacaksınız ve sadece ona, onun yönüne yöneleceksiniz. İstikametiniz Allah olacak. Bana böyle vahyediliyor. Onlara böyle söyle. Vestağfiru ve onlara de ki Allah'a istiğfar edin. Allah'tan mağfiret isteyin. Tevbe istiğfar edin, Allah'ın mağfiretini isteyin. Bana böyle vahyediliyor. İstikamet tutturun, ondan sonra istiğfar edin. İstikamet tutturmadan istiğfar etseniz ne olacak? Sürekli olarak yanlış bir istikamette gidiyor mesela. Sürekli yanlış istikamette gidiyor, ondan sonra istiğfar ediyor. Olur mu öyle şey? İnsan evvela istikamet tutturur, ondan sonra istiğfar eder geçmiş hayatından dolayı. Geçmişte istikameti tutturamadığı için o yılları adına istiğfar eder. Yoksa istikamet hala yanlış, ondan sonra istiğfar ediyor. Elbette ki böyle bir şey olamaz. O yüzden Allah Azze ve Celle önce istikameti söylüyor. İstikamet, ondan sonra istiğfar. İstikamet tutturmamış adam istiğfar edip duruyor. Günde 100 defa değil, 1000 defa, 5000 defa istiğfar etse istikametsiz istiğfarın kıymeti yok. Günde 5000 defa estağfirullah ve etûb ileyh diyor. Ama istikameti istikamet değil. Allah'a yönelmiş bir insan değil aslında. Sadece estağfirullah deyip duruyor. Bir tekerleme gibi tekrar edip duruyor. Hazreti Peygamber 100 defa istiğfar ediyordu. Başka görevler de yapıyordu, tebliğ de yapıyordu, faaliyetler yapıyordu. İşini gücünü bırakmış 5000 defa istiğfar ediyor ama hiçbir görevini de yapmıyor. Mücadele etmiyor ama sadece istiğfar ediyor. Allah Azze ve Celle ise önce istikameti emrediyor. Doğru olan istikamet, Kur'an'ın gösterdiği istikamettir. Dolayısıyla Kur'an'ın gösterdiği istikamet de mücadeledir. Allah'a doğru gidiş, istikametimizin Allah olması, Allah'ın emirlerini yapınca mümkün olur. Allah'ın emirlerinden biri de mücadele değil midir? Mücadele etmeyenler, mevcut durumla mücadele etmeyenler, mücadele etmedikleri halde kendilerini istikamet üzere görüyorlar. İstikamet üzere değildirler. İnsan evvela istikametini düzeltmeli. Allah'a hizmet edenler de buna dahil. Allah'a hizmet etmeye çalışıyorsun, çalışıyorsun da acaba Kur'an'ın dediği gibi mi mücadele ediyorsun? Acaba peygamberinin mücadele yöntemiyle mi mücadele ediyorsun? Nasıl bir istikamete soktular sen acaba? Peygamberi nebevi bir mücadele yapmayasın diye, peygamberi bir mücadele, bir hareket metodu ile mücadele etmeyesin diye seni başka istikametlere soktular, farkında mısın? Allah'a hizmet ettiğini zannediyorsun. Kafana göre bir mücadele yöntemi geliştiriyorsun. Peygamberlerin yapmadığı bir mücadeleyi yapıyorsun. Onların metodu dışına çıkıyorsun. Ondan sonra biz de mücadele ediyoruz diyorsun. Mücadele ediyorsun da yürüyorsun, koşuyorsun belki hatta. Fakat istikamet üzere değilsin.
başka istikametler uyduranlar, bid'at görüşler ortaya koymuşlar demektir. Peygamberin istikameti dışında hareket metodu ile ilgili olarak söylüyorum. Peygamberin hareket metodu, o istikametin dışına çıkıp da başka istikametlerde gidenler o alanda bid'atler uydurmuşlar demektir. Onlara bunu söyle ey Resulüm. De ki bana böyle vahyolunuyor. Allah'a yöneleceksiniz. Başka şeylere değil. Ve ila rabbike fergab. Sadece Rabbine yönel ey Resulüm. Sen de. Sadece Rabbine yönel. Başka şeylere değil. Kalbinde ne kadar başka bir şey varsa o kadar Allah'tan uzaksın. Kalbin ne kadar Allah ile doluysa o kadar Allah ile diyaloğun vardır. Ne kadar başka şeyler varsa kalbinde o kadar Allah'tan uzaksın. İstikametin o zaman Allah'a doğru olamaz. O kadar hedeften sapıyorsun demektir. Allah dışında kalbinde her ne var ise o kadar hedeften saparsın. Onlara bunu söyle ey Resulüm. Allah'tan başka ilah edinmesinler. Allah'tan başka ilah edinmemeniz bana vahyolunuyor dedikten sonra de ki onlara Allah'a yöneleceksiniz, istikametiniz Allah olacak. Denilmek isteniliyor ki önce Allah'tan başka ilah kabul etmeyeceksiniz, yoksa Allah'tan başkalarına yönelirsiniz. Allah'tan başkalarına yönelmemeniz için Allah'tan başka ilahınızın olmaması lazım. Çünkü insan ilahına doğru yönelir. İlahın bir manası mabuttur. Mabut ibadet edilen, yani itaat edilendir. İlah sevilen demektir aynı zamanda. Çok sevilen ve itaat edilen, peşinden gidilen demektir. Dolayısıyla insanın Allah'tan başka ilahları varsa elbette ki onların peşinden gidecektir. Ve kimlerin peşinden gidiyorsan ilahın olmuş demektir. Allah'ı bırakıp da onların peşinden gidiyorsan o senin ilahın olmuş demektir. Demek istikametin ona doğrudur. Ve veylun lil müşrikin. Ve o müşriklere yazıklar olsun. Veyl olsun onlara. Yazıklar olsun o müşriklere, çünkü kendi şereflerini beş para etmektedirler. Başka istikametlere girmek suretiyle şereflerini beş para etmektedirler. اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَى. Onlar ki o müşrikler ki zekatı vermezler. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Onlar ki ahireti de inkar ederler. Ahireti inkar eden kimselerdirler. Ayette zekattan bahsediyor. Halbuki ayet Mekki'dir. Sure Mekki bir suredir. Daha evvel de ifade ettiğim gibi Allah Resulü bu sureyi Mekke'de Ebu Cehillere okudu. Utbe bin Rabia'ya okudu. Onun gibilere okudu. Dolayısıyla bu surenin Mekki olduğunda şüphe yok. Ama burada zekattan bahsediliyor. Mekke'de zekat farz kılınmamıştı halbuki. Biz kesin olarak biliyoruz ki zekat Medine döneminde farz kılındı. Allah Resulü Medine'ye hicret ettikten 2 sene sonra zekat farz kılınmıştı. Dolayısıyla burada o kafirlerden bahsederken zekat vermeyenler diyor. Onlar ki zekat vermezler. Zekat o zaman zaten farz olmadığına göre burada ne kastediliyor? Bazı alimler, İbn Abbas ve onun görüşünde olan bazı alimler diyorlar ki burada zekat kelimesi kelime manasıyla kullanılmıştır. Temizlik manasında zekat. Zekata niye zekat denilmiştir? İnsan malından bir miktarını ayırıp da Allah için fakirlere verdiği zaman malını temizlemiş olmaktadır. Çünkü her malın içerisinde biraz haram olabilir. Ayrıca o malı mülkü o toplumda kazanmıştır. Onda fakirlerin hakkı vardır. Zayıfların, acizlerin, iş yapamayanların, beceriksizlerin hakkı vardır. Onlara birileri bakmak zorundadır. Belki aciz yaratılmış.
Belki kafası çalışmıyor. Belki iş becerisi yoktur. Ama sen bu parayı bu toplumda kazandın. O toplumun fakirlerine o paranın bir kısmını vereceksin ki paran temizlenmiş olacak. O yüzden zekata zekat denildi. İşte zekat kelimesi temizlik manasında olduğu için kat eflaha men zekkâhe, orada da zekat kelimesi kullanılır. Yani zekat kökü ile fiil olarak kullanılır. Kendini temizleyen, nefsini temizleyen kurtulmuştur buyurulur. O ayette de zeka kelimesi temizlik manasında kullanılıyor. Nefsini temizleyen, nefsini arındıran kurtulmuştur. Bazı alimler, İbn Abbas gibi bazı alimler bu ayette geçen zekatın o manada olduğunu söylemişlerdir. Yani bunun aslında zekat değil, malın zekatı değil. Burada kastedilen nefsin temizlenmesi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yani o müşrikler nefislerini temizlemeyen kimselerdirler. Veylun lil müşrikin, o müşriklere yazıklar olsun, veyl olsun. Onlar ki ellezine la yutune zeka, onlar zekatı vermezler. Yani onlar nefislerini temizlemezler. O yüzden bunlar başka ilahların peşinden giderler. Nefislerini temizlemiş olsalardı, nefislerine uymasalardı, başka ilahların peşinden de gitmezlerdi. Başka ilahları ilahlaştırmalarının gerçekte sebebi nefislerine uygun bir hayat sunuyor onlar kendilerine. O yüzden öyle varlıklar ilahlaştırıyorlar ki onlara karışmayan varlıklar. Ondan sonra da güya onlara itaat ettiklerini söylüyorlar. Aslında onlara da itaat etmiyorlar, nefislerine itaat ediyorlar. Nefislerini temizlemiş olsalardı bunu yapmazlardı. Dolayısıyla müşrik olmanın, bu tefsire göre müşrik olmanın sebebi aslında insanın nefsini temizlememesidir. Nefsini temizlemiş olsaydı nefsine uygun bir hayat arzu etmezdi. Doğru hayatı arzu ederdi ve o zaman peygamberlere de tabi olurdu. Peygamberlerle savaşanlar aslında nefislerine uygun bir hayat için peygamberlerle savaşırlar. Peygamberleri reddetmelerinin gerçekte sebebi bu. Nasıl ki İsrailoğulları hakkında Kur'an buyuruyor, onlar nice peygamberleri öldürdüler. Neden? Çünkü diyor o peygamberler onlara onların nefislerine hoş gelmeyen şeyleri getiriyorlardı. Peygamberler ne zaman onların nefsine zor gelen bir şey söyleseydi peygamberleri öldürürlerdi. Yani bunların iman etmemesi ve peygamberi öldürmesi gibi bu büyük günahlara girmelerinin sebebi aslında nefislerine uygun olmayan şeyleri peygamberler söylediği için. Demek bunlar nefislerini terbiye etselerdi bu günahlara da girmeyeceklermiş. Demek ki müşrik olmalarının sebebi aslında nefislerine uygun bir hayat yaşamak istemeleridir. Bir görüşe göre de burada malın zekatı kastediliyor. Ama o zaman zekat farz değildi. Buna cevaben deniliyor ki evet farz değildi ama şurtları belirlenmemişti. Hangi maldan ne kadar olacağı belli değildi. Fakat Allah Azze ve Celle kademe kademe zekatı farz kıldı. Nasıl ki kademe kademe orucu bir aya çıkardıysa, nasıl ki kademe kademe namazı beş vakte çıkardıysam, İslam'ın ilk zamanlarında namaz biri güneş doğmadan evvel, biri de güneş batmadan evvel iki vakit idi. Sonra nasıl ki kademe kademe beşe çıkartıldıysa, nasıl ki oruç evvela bir ay değildi, sadece belirli günlerdeydi. Ayın 14, 15'i gibi, Arefe günü gibi bir takım günlerde oruçlu olunuluyordu önce. Fakat sonra Allah Azze ve Celle Ramazan orucunu farz kıldı. Nasıl ki bunlar kademe kademe olduysa, zekat da aynı şekilde kademe kademe Allah Azze ve Celle Mekki surelerde, mesela En'am suresinde de zekattan bahseder. O da Mekki bir suredir. Bu da Mekki bir suredir. Burada da zekattan bahsedilir. Demek ki buralarda, bu Mekki surelerde zekattan bahseden ayetler sadakadan bahsediyor olabilir. Demek yani Allah Azze ve Celle onlar sadaka vermezler demek istiyor. Şartları ve miktarı belirlenmiş olan zekat, çünkü o zaman farz kılınmamıştı. Şartları ve miktarı belirlenmiş olan zekat Medine'de farz kılındığı kesin olarak biliniyor. Dolayısıyla bu gibi Mekki surelerde geçen zekat kelimesi sadaka manasında, yani o müşrikler öyle müşriklerdir ki bunlar zekat vermezler, yani sadaka vermezler. Yani bunlar Allah'a ortak koşarlar ve bunlar fakirlere karşı da görevlerini yapmazlar. Yalnız Allah'a karşı değil, insanlara karşı da görevlerini yapmazlar. Allah'a karşı görevini yapmayan insanlara karşı görevini yapmaz yani. Allah'a karşı bile görevini yapmayan insanlara karşı görevini yapar mı? Allah'ın hakkı mı çok üzerimizde, insanların hakkı mı çok? Allah'ın hakkını bile düşünmeyen adam insanların hakkını düşünür mü? Dolayısıyla müşriklerin sıfatı, demek ki sadaka vermemek müşriklerin sıfatıdır. Allah Azze ve Celle eğer burada maldan zekat kastediliyorsa, sadaka manasında, 40'ta 1 olan, 10'da 1 olan, 20'de 1 olan o zekat değil, belirlenmiş olan o zekat değil, sadaka manasında istediğin kadar bir miktar, malından bir miktarını fakirlere verme şeklinden. Bu tarzda zekat farz olunmadan evveldi. Mekke dönemindeydi. Bugün böyle insanlar görüyoruz. Müslümanım demelerine rağmen zekatlarını vermeyip 3-5 kuruş fakirlere dağıtanları görüyoruz. Adam gibi hesap yapmayanlar, bunlar Mekke döneminde mi yaşıyorlar? Din tamam olmuştur. Artık zekatın miktarı, şartları belirlenmiştir. Dolayısıyla malının zekatını verirken ona göre hesap yapıp o şekilde vermek zorundadır. Fakat öyle yapmayanlar, yüzlerce milyar paraları olduğu halde hesap yapmayıp 50-100 milyon fakirlere dağıttığı zaman tamam zekatımı verdim diye düşünenler, senin zekatın 5 milyardır, 10 milyardır ya 20 milyardır denildiği zaman bu kadar zekat mı olurmuş canım diyenler, zekatı sadaka gibi görenler, 3-5 kuruşluk bir şey zannedenler, bunlar Mekke zamanında mı yaşıyorlar? Bu sureden sonra zekat ayetleri gelmedi mi? Medine'de zekat farz olmadı mı? Şartları, şurtları belli olmadı mı? Miktarı belli olmadı mı? Ona göre vermek zorundasın. Ama burada kastedilen o zekat değil. Burada kastedilen sadaka olan şekliyle istediğin kadar. Demek ki müşrikler sadaka vermeyen kimselerdi. Rahmet sahibi olmayan kimselerdi. Ve onlar ahireti de inkar ederler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ahireti kabul etselerdi zekat verirlerdi. Ahireti kabul etselerdi nefislerini temizlerlerdi. Tezkiye ederlerdi. Ahireti kabul etselerdi mallarından da fakirlere bir pay ayırırlardı. Ahireti inkar edenler mallarından bir pay ayırmazlar ve nefislerin terbiye etme ihtiyacı duymazlar. Nasılsa ahireti inkar ediyor, ne yapacak? Niye malından ayırsın? Ahireti inkar ediyor, niye nefsini temizlesin? Neden kendiyle mücadele etsin? Ahireti inkar eden adam nefsini terbiye etmeyecektir. O yüzden sonunda öyle buyuruluyor. Bunlar ahireti inkar ederler. O yüzden böyledirler denilmek isteniliyor. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Onlar böyleyken müminlere gelince onlar, iman edip salih ameller işleyenler, onlara kesintisiz bir ecir vardır. Cennet ebedidir yani. Orada ebedi bir mükafatla mükafatlandırılacaklar. Kıyamet gününde cennetliklere denilecek ki, bir münadi, bir melek tarafından seslenilecek, ey ehli cennet üzülmeyin, artık ölüm yok. Ey ehli cennet üzülmeyin, hastalık yok, artık hasta olmayacaksınız. Ölmeyeceksiniz, ihtiyarlamayacaksınız, üzülmeyeceksiniz, kötü söz duymayacaksınız, tehlikelerle karşılaşmayacaksınız, korkulu saatler geçirmeyeceksiniz, hep mutlu olacaksınız ve bu mutluluğunuz hiç kesintiye uğramayacak. Eğer kesintiye uğrayacak olursa o zaman ehli cennet üzülür. Halbuki cennet üzülme yeri değildir. O yüzden gayrı memnun olmak zorundadır. Ebedi olmak zorundadır. Kesintisiz olmak zorundadır. Çünkü Allah sevgili kullarını üzmez. Kesintiye uğratırsa cenneti, o zaman Hazreti İbrahim üzülmez mi? Hazreti Musa üzülmez mi? Allah evliyasını üzer mi? Cennet ebedi olmalı. Çünkü zevali lezzet elemdir. Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi. Çünkü insanın lezzetlerinin son bulması insana elem verir. Çok mutlu olduğu, çok lezzet aldığı bir anın bitmesini insan istemez. Çünkü bittiği zaman üzüntü duyacaktır. Zevali lezzet elemdir. Lezzetin son bulması insana üzüntü verir. O yüzden cennet ebedi olmalıdır. Cehennem de öyle. O da ebedi olmalıdır. O da gayrı memnundur. O da kesintisizdir kafir için. Çünkü eğer son bulacak olursa cehennem, kafir onunla mutlu olacaktır. Halbuki Allah kafiri mutlu etmez. Kafir milyar kere milyar sene cehennemde kalsa, sonunda çıkacağını bilse onun mutluluğuyla yaşar ve cennete girdiği zaman da cehennemi hiç hatırlamaz bile. Halbuki kafire Allah böyle bir mutluluk tattırmayacaktır. Ehli cennet için evet cennet kesintisizdir. Ve aynı zamanda ehli cehennem için kafirler için olan cehennem, o da kafirler için kesintisizdir. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde kafirleri tehdit edip Müslümanlara teselli vermekte ve ey müminler siz yolunuza devam edin demektedir. Size ecir verilecek, hem de kesintisiz bir ecir, bunun için değer. Kafirlerle mücadele edeceksiniz. Size laf söyleyenlerle mücadele edeceksiniz. Bunun için değer ey müminler. Çünkü size kesintisiz bir ecir vardır. Bu gibi ayetler müminleri salih amel işlemeye teşvik etmektedir. Çünkü madem ki kesintisiz bir ücret verilecek, madem ebedi bir cennet verilecek, o halde sıkıntı çekmeye değer. Madem öyle, insan bütün sıkıntıları göze almalı ve Allah Azze ve Celle'nin cennetini kazanmaya gayret göstermelidir. Allah cennetini nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yeniden İslam medeniyetini kurmak için gayret gösterenlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.